Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Genç Zamanına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi hem kıymet verdiğimiz bir ağabeyimiz hem de normal muhabbetimizi, güzel sohbetimizi radyo frekansından, radyodan sizlere nakletmeye, aktarmaya çalışacağız. Bendeniz Salih Yüzgenç, genç zamanında ebedi gençliğin sesi olmaya gayret eden bir gençlik programında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz efendim. Şimdiden sürçülisan edeceksek affınıza sığınıyoruz diyelim. Konuğumuz Ahmet Berberoğlu. Ahmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Salih'cim.
Nasılsınız? İnşallah afiyettesiniz.
Elhamdülillah. Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Sizin tebessümlü yüzünüzü şu an radyoları başındaki misafirlerimiz, dinleyicilerimiz göremiyorlar. Ama biz o tebessümlü yüzü gördüğümüz için inşallah sesimize de yansıyordur. Bunu hissedebiliyorlardır diyelim. Çünkü radyonun öyle bir etkisi var. Ses olarak tabii ki bir karşılığı var ama
evet.
Ekran olarak, görüntü olarak bir karşılığı olamayabiliyor. Ama bu tebessümün sesle yansımasının da olduğuna inanıyoruz biz. Bu yüzden şuna emin olabilirsiniz ki şu an radyoda gülüyoruz. Değil mi abi?
Sesinde canı vardır.
Eyvallah. Peki sesinde canı vardır demişken madem böyle bir giriş yaptık. Nasıl bir candır bu abi?
Hazreti Mevlana bunu söylüyor. Yani aslında her şeyin enerjisi var, bir titreşimi var, bir frekansı var. Hiçbir şey kaybolmuyor evrende. Biz kaybolduğunu düşünüyoruz. Söyledim ve gitti, bitti zannediyoruz ama hiçbir şey kaybolmuyor. İnancımız da bunu gerektiriyor zaten. Her şeyin kayıt altında olduğunu, şu an nasıl kayıt altındaysak malum her şeyin kayıt altında olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda söylediğimiz sözün enerjisi bir frekansı var. Ne niyetle söylediğimiz yani sözü söylerken de kalbimizdeki kıvam mutlaka o söze tesir ediyor. Kalpten söylenen şey kalbe ulaşır derler. Yani kalpten çıkıyorsa sözünüz kalbe tesir eder. Ama kalpten çıkmıyorsa ya da farklı niyetler taşıyorsanız, konuşmuş olmak için konuşuyorsanız ya da bir takım hırslarınız, arzularınız, nefsani emelleriniz doğrultusunda konuşuyorsanız onun da karşılığı mutlaka ona göre olacaktır.
Eyvallah, eyvallah. Böyle bir girişten...
Derin mi girdik bir anda?
Çok güzel oldu, çok derin girdik. Böyle bir girişten de radyoları başındaki misafirlerimiz programımızın hangi konsepte, nasıl bir formatta gideceğini anlamışlardır. Meseleler ciddi, meseleler derin. Kendinizi hazırlayalım diyelim.
Yok ya, o kadar yani derin değil de aslında bazen basit algılamak gerekiyor. Hayat bazen çok da öyle karmaşık girift düşünmeye gerek yok. Daha basit şekilde de hayatı anlamlandırmak lazım.
O zaman biz kendimiz derin diyoruz belki de bu basit şeylere. Ya uzak yaşadığımız için ya da pek konuşmadığımız için, çok görmediğimiz için böyle şeyleri ya da değer vermediğimiz için. Evet. Hani bunları düşünmeye ne gerek var diyorlar ya öyle.
Çünkü o bize dayatılan bir düşünme şekli var. Yıllardır o şablonun içerisinde yetiştiğimiz için farklı düşünmeye çok alışkın değiliz.
Hı hı. Eyvallah. Şimdi böyle başlangıç yapmış olduk. Tabii bizim... En baştaki niyetimiz şu, biz Ahmet Berberoğlu'nu, Ahmet abiyi tanıyoruz. Kendisiyle normal muhabbetimizi, dışarıdaki dostane ilişkimizi zaten radyo mikrofonlarından sizlere ulaştırabilirsek amacımız, maksadımız hasıl olmuş olacak. Niyetimiz bu yönde. Fakat sizlerin de Ahmet abi, Ahmet Berberoğlu'nu kısaca tanımasını isteriz. Kimdir, neler yapar? Radyodan programdan önce hatırlıyorsan ki sana şöyle bir şey sormuştum Ahmet abi. Berberoğlu soyadından mütevellit. Bir berberlik var mı diye. İstiyorsan oradan başlayalım.
Var tabii. Biz aslen Antalya'nın Elmalı ilçesinden kökenimiz. Daha sonra Antalya merkeze yerleşmişler. Dedelerimin orada Elmalı'da berberlik yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. İşte soyadı kanunu zamanında da Berberoğlu şeklinde soy isim alınmış. Buraya dayanıyor. Elmalı da özel bir yer bu arada. Yani orayı da özellikle zikretmek istedim. Çünkü Sinan-ı Ümmi Hazretlerinin, Vahhab-ı Ümmi Hazretlerinin, Eroğlu Nuri Hazretlerinin, Niyazi Mısri Hazretlerinin de seyri sülukunu gerçekleştirdiği çok önemli bir maneviyat merkezi. Anadolu irfanının en önemli merkezlerinden bir tanesi Elmalı.
Eyvallah. Peki sizin hayat yolculuğunuzda şu an ilgilendiğiniz iş, yaptığınız çalışmalar nasıl devam ediyor?
Söylediğiniz gibi çok kısaca o zaman geçelim. 1980 doğumluyum. Evliyim. Allah bağışlarsa iki tane erkek evladımız var. Antalya'da mesleğimiz gözlükçülük, optisyenlik. Gözlükçülük mesleğini icra ediyoruz. Genel olarak böyle.
Şimdi benim hayattan anladığım şöyle bir anlam var Ahmet abi. Hı hı. Bilmiyorum siz katılır mısınız buna. Adem Ergül abi kendisi radyomuzda da Erkam Radyo'da bir program icra ediyorlar. Bir seferinde şöyle bir şey söylemişti kendisiyle sohbet ederken. Her insan bir ayettir ve her insanda bir ayetin tecellisi vardır demişti.
Şüphesiz.
Bu yüzden de her insanın kendisine bir hikayesi vardır. Bir adam inşaatta çalışabilir, öğretmen olabilir, pilot olabilir. Yani herhangi bir meslek grubunda görev yapıyor olabilir. Fakat onun asıl hikayesi o değildir demişti. Yani çok aslında büyük bir resimden bahsetmişti bize. Meseleyi biz çok dar gördüğümüzü o ifadeleriyle anlatmıştı ve ben çok etkilenmiştim. Çok ondan sonra her insana gerçekten hikayesi var gibi baktım. Yani bir çocuğun bile bir hikayesi vardır dedim yani. Küçük çocuklara, 5-6 yaşındaki çocuklara sorularla onların dünyasını anlamaya çalışmak. Acaba nasıl bakıyorlar? Yani benim önemsiz gördüğüm şey onlar için çok önemli olabiliyor mesela. Bu dengeyi anlamak, bu ilişkiyi kurabilmek çok farklı bir hissiyat benim için şu an. Öyle hissediyorum. Tabii bunun daha farklı ve çaplı boyutları da vardır muhakkak. Bu yüzden de sizin hani optisyenlik, optikçilik dışındaki asıl insani olarak ortaya çıkardığınız vasıflar ya da durum bizi şu an daha çok ilgilendirin. Yani biz şu an optikçiliği konuşmayacağız. Tamam. Bizim size sormak istediğimiz konular sizin daha çok insan anlama arayışı, o mana yolculuğu dediğimiz, kendiniz de çünkü bir serüvendesiniz. Hı hı. Her insan öyle muhakkak. Fakat genç arkadaşlarımıza, radyomuzun başındaki bizleri dinleyen kıymetli misafirlerimize muhakkak çok güzel bir sohbet havasında, çok güzel bir tecelli havasında en azından bir veri aktarımı yapacağız. Niyetimiz bu. Bu yüzden de sizi davet ettik zaten. Bunu da biliyorsunuz. Çünkü siz de zaten bana Salih ne yapacağız? Hani gelmesek mi gibi şeyler söylemiştiniz ama ben aksine muhabbetin, sohbetin her zaman çok daha keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum ki zaten bir genç olduğum için en başta ben de. Hani diyorum ki benim hoşuma gidiyorsa herhalde bizim yaşıtlarımızın, kardeşlerimizin de bu tip diyaloglar, bu tip muhabbetler kendileri için bir anlam ifade edecektir diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Bu yüzden sormak istiyorum Ahmet abi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Öncelikle, her insanın bir ayet olması, her insanda Allah'ın bir tecellisinin barınması. Bunlar ya konuşma konusu birilerine mahsus konular mıdır mesela en başta? Ya bunu gerçekten biz yorumlayabilir miyiz?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün bu konuşacağımız süreçte yani sen baştan aynen az önce ifade ettiğin gibi hani dedin ki sohbet muhabbet edelim, nasıl seninle özelde konuşuyorsak, sohbet ediyorsak, muhabbet ediyorsak bunu bu şekilde gerçekleştirelim. Ben de eyvallah dedim, katıldım, geldim. Burada konuşacağımız, söyleyeceğim şeyler yani dedin ya mesela veri aktarmaya çalışalım. Kimseye biz aslında veri aktarmaya falan çalışmıyorum. Çalışmayalım bence de. Kendimize konuşuyoruz. Kendimizden kendimize konuşuyoruz. Söylediklerimize katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Kimseye bir şey ispat etme gibi bir derdimiz yok. Ya da akademik bir ünvanla konuşmuyoruz. Bir kaynak göstererek konuşmuyoruz. Söylediğimiz şeyler bizi bağlıyor bu anlamda. O yüzden rahat konuşabiliriz. Yani falan konunun uzmanı falan gibi konuşmaya gerek yok. Kendi düşüncelerimizi dile getireceğiz. Dediğim gibi katılmak isteyen katılır, katılmak istemeyen katılmaz.
Eyvallah. Peki şimdi özellikle bizim jenerasyonumuzun şöyle bir sorunu var Ahmet abi. Olgunluk dediğimiz şey yaşla ölçülen bir kavram değil artık malum. Yani 20 yaşındaki bir insanın olgunluğuyla 30 yaşındaki bir insanın olgunluğu aynı orantıda olabiliyor. Yani kemalat boyutundan bakarsak mesela. Hı hı. Bu tamamlanma süreci evlilikle, işle, yaşanan bazı acı tecrübelerle gerçekleşebiliyor ama kalbin doyması diye bir şey var. Yani kendini tamamlamak gibi, kendini bir yere ait hissetmek gibi. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Yani gençlerin biraz sanki tutarsız bir tavrı var. Her dönem böyle olmuştur ama biraz daha böyle bir arayış aşaması biraz daha farklı geçiyor. Özellikle olgunluk çağına göre. Bu olgunluk dönemi nasıl oluşuyor size göre? Yani bu meyveden işte ham meyveden olgun meyveye geçiş nasıl beslenme süreci sudan, güneşten?
Evet. Hepimizin bir varoluş amacı var. Ve bu varoluş amacını gerçekleştirebildiğimiz sürece aslında olgunlaşıyoruz bu dünyada. Bu dünyada varoluşumuzun amacı zaten bu. Hakkımızdaki muradı bulmak diyordu bir abimiz. Onu korumak diyordu. Aynen öyle. Bu ama işte olmak hani nedir gerçekten ya da tamamlanmış bir şey var mıdır? Hani oldum bitti gibi bir şey var mıdır? Baktığınız zaman genelde büyükleri hep her zaman en olgun noktalarında hiç olduklarını ifade ediyorlar. Yani demek ki olmak olgunluğun sonuna ermek gibi bir şey biraz muhal bir kavram herhalde. Dünya için bunu söylüyorum tabii. Yani bu dünyada sürekli bir tekamül devam ediyor, gelişim devam ediyor. O olgun meyveyi hani ben şey olarak algılıyorum, insanı kamil olarak algılıyorum. Yani kemale ulaşmış insan, olgunlaşmış meyve işte. Yani bu dünyanın, bu ağacın amacı aynı zamanda o meyveyi meydana getirmek. O meyve aynı zamanda tohum olup yine ağacı meydana getiriyor. Hepsi birbirine girmiş durumda, girift durumda. Dünya ağacının meyvesi herhalde insanı kamil, kamil insan olsa gerektir diye düşünüyorum. Bu anlam arayışı yani nasıl başlayacak, nasıl olacak? Tabii önce bunu hissetmeniz gerekiyor. Yani şu var, dünyanın gerçekten o kadar çok meşgalesi, koşturmacası var. Öğrencilik hayatı bir taraftan koşturuyorsunuz, işte vizeleriniz, finalleriniz vesaireler birçok, aileden uzaktasınız, gurbettesiniz falan. Ondan sonra okul bitiyor, işte iş derdi, askerlik derdi, evlilikti, işte şuydu buydu, çoluk oldu, çocuk oldu falan. Gerçekten bir koşturmacanın içindesiniz. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda hani ruhlarımızı geride bırakırcasına koşturarak gidiyoruz.
Evet.
Burada hani bazen şey olabiliyor, kafanızı bir yere vuruyorsunuz, bir dank ediyor hani ne oluyor falan gibisinden olabiliyor veya başka tecellilerle olabiliyor. Ama insan şunu sorguladığı zaman, kardeşim ne oluyor? Neredeyim ben? Ne yapıyorum? Niye bunları yaşıyorum? Benim varlığımın amacı ne? Neden varım? Ya da var mıyım? Gibi sorular. Bunları çok çoğaltabiliriz ama temel itibariyle bu tip sorularla başlayan bir sorgulamayla insan ancak kendini tanıma sürecine, o senin az önce olgunlaşma süreci diye ifade ettiğin sürecin başlangıcına böyle başlayabilir diye düşünüyorum. Onunla birlikte bir arayış başlıyor yani. Hani sormadan, sorgulamadan o rutinin içerisine kapıldığınız zaman, kafanızı kaldırmazsanız oradan eğer, o arayış süreci de pek başlamıyor. Oradan sonra, sorudan sonrası da kendini tanımak, kendini tanımaya çalışmak. Kendini tanımak deyince bir şey geliyor hani, hani ben de ilk böyle gençlik yıllarımda bu kavramı duyduğum zaman şey diye düşünüyordum yani kendimi tanıyorum zaten. İşte nasıl bir insanım biliyorum. Nelerden hoşlanırım biliyorum. Nelerden hoşlanmam biliyorum. Neyi, hangi yemeği severim vesaire. Hangi kitapları okurum. Ama bu değil. Yani kendini tanımaktan kastettiğimiz şey bu değil. Çünkü orada sizin kendiniz zannettiğiniz şey sanal bir varlık. Hakikatiniz değil. Hakikatinizi tanımak, gerçek varlığınızı tanımak, o işte bambaşka bir yolculuğu gerektiriyor. Bu yolculuğun içinde olmak lazım. Yani hayatın manası burada çünkü. Varoluşun temeli burada. Varoluşunuzu anlamlandırırsanız ondan sonrası sağlam bir şekilde devam eder.
Eyvallah. Peki varoluşumuzu anlamlandırmak, kendimizi tanımak, olgunlaşmak bunlar... Ne kadar gerekli şeyler. Yani şöyle bir şey de olabilir çünkü belki de Ahmet abi. Kendimizi niye tanıyalım ki? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu gerekli bir şey mi gerçekten?
Dersimden...
En başta söyledik yani sorumda evet. Benim... Hani belki de sorduğum sorunun dışında bir şey bu şu an. Çünkü zaten evet. Sorduğum soruyu çökerten bir kavramda evet. Bahsetmiş evet. Oldum ama... Evet. Böyle bir şey de ortaya çıkabilir. Yani niye kendini tanımak ne demek ki? Niye
tabii Salih'cim senin konumun güzel. Burada yönetici, moderatör konumundasın. Soruları ben sorarım diyorsun. Ben sana sorayım.
Estağfurullah.
O rolleri değişelim. Kendini tanımamak neden? Yani bir insan neden kendini tanımak istemez? Kendinden korktuğu için mi? Kendinden yabancılaştığı için mi? Yani neden kendini tanımasın insan?
Evet. 404 not found.
Ne oldu? Soruları ben sorunca alarm. Değişti değil mi?
Estağfurullah. Şimdi benim söyleyeceklerim daha kalıplı olabilir. Yani bir insan neden kendini tanımak istemez? Gerçekten korkuyor olabilir, kaçıyor olabilir. Çünkü kendini tanımak demek ciddi bir sorumluluğu beraberinde getirir diye düşünüyorum ben Ahmet evet. Abi. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
Gene bana pasladın hadi bakalım.
Evet.
Evet. İnsanın kendini tanımaması demek aslında cehennemi yaşaması demek. Çünkü varoluşunuzu anlamlandıramazsanız benim düşüncemde yine söylüyorum beni bağlar. Cehennemdesiniz demektir. Bu dünya hayatını cehenneme çevirdiniz demektir. Kendini tanımak da tabii kolay bir şey değil işte senin dediğin gibi. Bazı yüzleşmeleri de beraberinde getiriyor. Bazen hani cahillik konfordur ya da rahatlıktır derler ya.
Evet.
Cahilliğin verdiği bir rahatlık vardır. O bazen tercih edilen bir şey oluyor insanlar tarafından. Diğeri huzur bozan bir şey olabiliyor çünkü. Huzurunuzu kaçıran bir şey olabiliyor. O yüzden de talep etmeyebiliyorsunuz yani. Hani ama burada işte temel yine kavram kargaşalarımız çok. Hani kavramları yerli yerine oturtturmak lazım. Huzur kavramı mesela. Bize dayatılan şeyler huzur kavramımızı da değiştiriyor ya da mutluluk anlayışımızı da değiştiriyor. Yani nelerden mutlu oluruz gerçekten? Bize bu dünyanın içerisinde bütün verilen imajlar mutluluğu işte parayla ilişkilendiriyor, mevkiyle evet. ilişkilendiriyor falanla, yani uzatabiliriz listeyi, bunlarla ilişkilendiriyor. Bunlar gerçek mutluluk mu, sahte mutluluk mu?
Bunları hesaba katmamız lazım.
Evet.
Peki şimdi öyle konular ki bunlar daha Ahmet abi. Programı böyle biz herhalde 2-3 saatte uzatabiliriz yani şu an. Onu hissediyorum çünkü soruya dayalı. Yani her soru, her konuşulan, her cevap bir soru anlamı taşıyor. Evet. Mutluluk dedik.
Evet.
Bu mutluluk neyin mutluluğu? Yani neye ulaşacağız ki? Ucunda ne var ki? Cehennem dediniz. O zaman cennet var. Öyle mi anlamamız lazım?
Mutlaka. İkilikler alemindeyiz. Yani her şey zıddıyla kaim bu alemde. Bu alemde cennet de var, cehennem de var. Mutluluktan neyi anlamalıyız ya da mutluluk olması gereken bir şey mi? Yani mutluluk olmazsa olmaz mı hayatımızda? Aslında sanki yaptığımız her davranışın arkasında bizi itici bir güç olarak bizi motive eden bir şey. Çünkü mutlu olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani evleniyorsanız mesela amacınız mutlu olmak. Kimse mutsuz olmak için evlenmiyor. Ya da iş hayatı, üniversite hayatı vesaire uzatabiliriz yine. Yani tüm aslında yaptığımız adımların arkasında bir mutlu olma isteği var. Fakat burada yine işte kavram kargaşası dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani bizim mutluluktan anladığımız şey ne? Hı hı. Bu soruyu gerçekten sormak lazım. Mutlu olmak istiyor muyum? Mutluluktan anladığım şey ne? Yani evet derin konular biraz belki ama eyvallah. Sorgulamak lazım. Gerçekten sorgulamak lazım. Her insan mutlu olmayı ister.
Evet.
Fakat işte anlık mutluluk, gelip geçici mutluluk. Yani buradaki gerçek mutluluktan kastettiğimiz şey gelip geçici olan değil. Anlık size zevk veren şeyler değil. Zevk peşinde koşmak değil, zevk perest olmak değil. Bu zaten size asla gerçek mutluluğu tattırmayacak.
Zevk peşinde olmak bize gerçek mutluluğu tattırmayacak.
Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçek mutluluğu belki kıvam olarak şöyle tarif etmek mümkün. Onlar mahzun olmayacaklar. Mahzun da olmayacaklardır. Yani orada işte o kıvama ulaşabilmiş bir insan gerçekten gerçek mutluluğu elde etmiş olabilir. Ama burada işte bu kavramları yerli yerine oturtturmak çok önemli. Ebedi mutluluk diye bir şey olabilir mi? Nasıl olur? Ebedi mutluluğun önündeki en büyük engel kimdir? Kendi inancımı yine paylaşayım. Ebedi mutluluğun önündeki en büyük engel benim. Kendimim. Ben ortadan kalkarsam ebedi mutluluk ortaya çıkar. Zaten o hep var. Ama ben sanal algılarımla ikilikte olduğum için o ebedi mutluluğu kendi kendime engelliyorum. Bu.
Gayet... Gayet açıklayıcı oldu.
Biraz daha şey yapalım ya.
Seni ortadan kaldıralım Ahmet abi o zaman.
Peki kardeşim.
Ortaya bir mutluluk çıksın. Eyvallah. Şimdi bunu biz niye konuşuyoruz? En başta ben bunu söylemek istiyorum.
Evet.
Gerçekten görmemiz gereken bir şey var. Yani ikilikten bahsettiniz.
Hı hı.
İkilik aleminden bahsettiniz. O zaman şu kalemin ortaya çıkışı, bu kalemin varlığı sadece benim elime alıp yazı yazmam, bunun bana hizmet etmesi veya kağıdın üzerinde bazı ifadeleri, simgeleri oluşturmam değil.
Evet.
Varlığın en başta o zaman farklı bir anlamı var. Her varlığın, eşyanın, havanın, suyun. Bu zaten hani tasavvufun bizzat kapsadığı ve gerçekten çok hani tamamıyla derinlemesine falan demeyeceğim. Açıkladığı bir olay. Yani varlığın hani değil mi marifetullah boyutundan çerçevesine Allah-u Teala'nın en başta varlığı o tecelliyle baktığımız zaman her eşyanın, her zerrenin aslında çok daha farklı bir anlamı, boyutu var. Hı hı. Biz insan olarak biraz bunu fark etmiyoruz. Değil mi?
Eyvallah. Eyvallah. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Müsaade olursa eğer, hani bu gerçek mutluluk kavramını konuşuyoruz ya. Gerçekten mutlu olan, ebedi mutluluğa ulaşmış olan insanlar var mı? Var. Ve bizim medeniyetimizde bunlar o kadar çok var ki. Bunlar bizim medeniyetimizin yıldızları.
Evet,
Anadolu irfanının yıldızları. Önce işe belki onları tanıyarak başlayabiliriz. Yani mesela Hazreti Yunus Emre. Yunus Emre'yi tanımamız lazım. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Niyazi Mısri Hazretleri. Ne demişler? Yani onların sözlerine bir bakmak lazım gerçekten. Mesela Hazreti Yunus Emre'den eğer destur olursa bir ufak bir şey okumak isterim.
Buyurun, çok memnun oluruz.
Yani mutluluğu bulmuş mu ve nasıl tarif ediyor? Öyle anlıyorum şu anda bunu ve öyle okumaya çalışacağım. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assız ziyandan geçtim. Dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabını açtım. Dost vasfına eriştim. Günahım yağma olsun. İkilikten usandım. Birlik hanına kandım. Derdi şarabın içtim. Dermanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı. Dost andan bize geldi. Viran gönül nur doldu. Cihanım yağma olsun. Geçtim bitmez sağınçtan. Usandım yazu kıştan. Bostanlar başın buldum. Bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin. Bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Bu işte yani benim için çok güzel ifade ediyor. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Yani az önce o dedim ya hani,
evet,
en büyük engel kim? Benim ya. Eğer benliğimden geçebilirsem, evet işte orada canlar canını buldum diyebilirim. Kovanım yağma olsun diyebilirim. Ballar balını buldum diyebilirim. Ne demek? Ne güzel ifadeler. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Müthiş ifadeler bunlar. Kazançtan ve ziyandan geçtim. İkilikten usandım. Birlik hanına kandım. Müthiş ifadeler. Hakikaten inanılmaz ifadeler bunlar ama biz buradan biraz uzaklaşmışız sanki. Anlayışımız, irfanımız buradan biraz uzaklaşmış. Tekrar bu asıl kaynağı, asıl köklerimize bir dönüp bakmak lazım.
Çok güzel oldu Ahmet abi. Çözüm olarak asıl kaynağa ve köklere bakmak lazım dediniz. Evet. O zaman biz asıl kaynaktan ve köklerden biraz koptuk.
Evet.
Uzaklaştık.
Doğrudur.
Buna yol açan nedenler, yani insanın asıl kaynağından, asıl köklerinden uzaklaşmasına sebep olan nedenler neler olabilir? Yani modern dünya diyoruz, tüketim toplumu diyoruz, popülerleşme, popüler kültür gibi kavramlar üzerinden bunu çoğu zaman açıklıyoruz. Sizle beraber şu an burada gayet güzel bir şekilde sohbet muhabbet ediyoruz. Fakat
eyvallah,
aynı şekilde bir AVM'de belki de vaktimizi alışveriş merkezlerine, mağazalara girip çıkarak geçirebilirdik. Buna tamamıyla tabii ki bir karşı görüş olarak söylemiyorum ama alışverişin insana dayattığı bir şey var. Sohbetin, muhabbetin, hani diyor ya sen Muhammed'den Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbete ne hasıl? Yani en başta zaten bizim niyetimiz sürçülisan etmemek, Allah'ın rızasını gözeterek konuşmak olduğu için. Elhamdülillah ben öyle niyet ediyorum ki ve öyle düşünüyorum ki bereketli oluyor. Yani bir soru soruyoruz belki, değil mi? Öyle elimizde 10 tane 15 tane de gündem yoktu. Size de ben program dönünce Ahmet abi bakın şu çerçevede konuşacağız dedim. Siz de tamam dediniz. Hani Salih'cim ben soruları göreyim. Ne konular, hani çerçevemiz ne, sınırlarımız ne diye bir şey konuşmadık.
Evet.
Çünkü zaten onu biz kendimiz koyuyorduk diye niyet ettik. Bu konuda neler söylersiniz? Yani tükenen öz kimlik, özden kopma, o mayayı belki de kendimizdeki mayayı koruyamama gibi bu modernitenin, modernliğin, modern dünyanın bir dayatması, bir değişkenliği olabilir mi Ahmet abi?
Sadece modern dünya değil bu aslında.
Ha işte acaba o da var yani. Biz hep suçluyor muyuz bir de yani modern
olmayı falan? Tabii hep karşıyı görüyoruz ama yani daha geriye doğru da gidelim. Bir kere dünyanın varoluşunda bu zaten kurgulanmış hikmeti ilahi gereği. Yani imtihan diyoruz da imtihan dünyası.
Evet.
Yani böyle olması icap ediyor. Bir şeyler engel olacak, bir şeyler itecek, bir şeyler gerecek, bir şeyler rahatlatacak. Ve bunların arasında biz gide gele hakikat yolunu bulmaya çalışacağız. Dünyanın hikmeti bunun üzerine kurulmuş belki de. Ama hani biraz bu özümüzden kopuş hikayesine baktığımız zaman sadece böyle modern dünya algısı değil aslında. Daha gerilere doğru gidelim. Bizim yani Anadolu kültürünün ürettiği müthiş bir medeniyet var. İşte Osmanlı, Osmanlı döneminin medeniyeti ve bu irfan anlayışının temelinde yatan şey tasavvuf. Burada biraz şey var, mesela 18. yüzyıldan itibaren daha baskın şekilde hissedilen bir takım yeni fraksiyonlar var. Ve bunların biraz da belki Osmanlı'yı çökertmek için, çünkü siz bir şeyin, hani Mahmut Erol Kılıç Hoca buna çok değinir, ontolojiden bahseder. Hmm. Yani varlık amacını çökertirseniz zaten temeli gittiği için sonrası kolay yıkılır. Osmanlı'nın varlık amacı, varlığını tanımlayan şey, ontolojisi neydi? Tasavvufta kendini ifade ediyordu bu. Tasavvuf anlayışını kırdığınız zaman siz, dolayısıyla diğeri çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Belki de dünyada bir takım akımlar, yani tırnak içerisinde hani İslami olarak gelişen akımlar, Osmanlı'ya karşı ve tasavvufa karşı özellikle işte İngiliz desteğiyle vesaireyle, hani bunların çeşitli araştırmaları yapılabilir, okumaları yapılabilir, özellikle çıkartılmış şeyler diye ben düşünüyorum. İşte oradan itibaren bir kırılma başlanıyor gerçekten. Bu Osmanlı'da da çok hızla sirayet ediyor ve bugünkü anlayışımızın şekillenmesinde de ciddi şekilde etkili. Bizi kurtaracak olan şey, yani Türkiye için söylüyorum bunu, ülkemiz için söylüyorum. Biz gerçekten inanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. İnanılmaz bir ülkede yaşıyoruz ve hazinelerin üstündeyiz. Toprakla örtülmüş bu hazineler. O hazinelerden, yani virane halde, o hazinelerden habersiz şekildeyiz. Yapmamız gereken şey birazcık arkeoloji, kazı yapmak, derinlere doğru inmek. O hazineleri çıkarttığımız zaman ondan sonra önümüz açık. Allah'ın izniyle inşallah.
Define arayacağız.
Köklerimize dönmemiz lazım. Bunu işte çift taraflı, yani hem kendi içimizde define arayacağız, hem kendi içimizde, içte ve dışta, enfüste ve afakta bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ayetleri içte ve dışta arayacağız.
Eyvallah. Hazine avcılığı o zaman.
Eyvallah, hazine avcılığı.
İnsanın anlam arayışı hazine avcılığı kavramıyla o zaman eşdeğer anlamda kullanılabilir.
Her dem kaşif olmak lazım. Keşfetmeye açık olmak lazım. Yani genç olmayı da tanımlayan şeylerden bir tanesi belki bu. Hani genç ne olmalı? Genç kaşif olmalı her dem. Her dem taze bir nefes. Her dem yeniden dirilmeli. Her dem o kaşif olmanın getirdiği ya da keşfetme heyecanı onu sarmalı yani.
Bir genci.
Evet.
Peki sizin böyle karşınıza gelip ne bileyim ben hayattan sıkıldım, tüm gemileri yaktım, limanları da yaktım diyen bir gençle konuştuğunuz zaman neler hissediyorsunuz Ahmet abi?
Kendimi görüyorum çünkü yaşadığım şeylerdi. Kendimden biliyorum yani, hani böyle bir şeyle karşılaştığım zaman. Gençlik döneminde çünkü epey savrulmalar oldu hakikaten. Orada işte zaten şey var, hani mesela kendimden kendime konuştuğum için rahat şekilde konuşayım.
Estağfurullah tabii. Kendinizi çıkarın aradan.
Peki, çıkartalım. Ama hani bir ben vardır bende, benden içer o. Süleyman kuş dilim bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içer o. Sanal ben çıksın, hakiki ben gelsin inşallah. Dua niyetine eyvallah olsun. Şöyle bir şey var. Yani gençliğime bakıyorum. İşte özellikle hani bu ergenlik diye adlandırdığımız dönemle beraber işte o anlam arayışı dediğimiz şey başlıyor. Yani aslında çocuktunuz, çok bir şeyler umrunuzda değildi yani. Ne gelirse onu yaşıyordunuz, ne gelirse yiyordunuz, işte gelmezse yemiyordunuz, oynuyordunuz vesaire. Sonra birden böyle değişimler olmaya başladı hayatınızda, bir şeyler değişmeye başladı ve sorgulamaya başladınız. Aynı zamanda kendinizi anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Yani bir yere koymaya çalışıyorsunuz. Varlığınızı hissetmeye çalışıyorsunuz. Ben var mıyım bu dünyada? Varım cevabını vermek istiyorsunuz. O varımı da nasıl vereceksiniz? Yani kendinizi bir yere aidiyetle bu olabilir. Bir yerde kendinizi sosyal bir ihtiyaç haline geliyor bu. Bir yerde kendinizi tanımlama ihtiyacı. Ben kimim? İşte bununla başlıyor aslında. Yani
ben kimim sorusuyla aslında biz
yani
başlıyoruz.
Yani bunu direkt sormuyorsunuz belki kendinize. Daha o zaman farkında değilsiniz. Ben kimim diye kendinize sormuyorsunuz. Ama
peki burada bir araya hemen girebilir miyim? Çok affedersiniz ama.
Tabii.
Çünkü tam böyle ısındı mevzu.
Tamam.
Ben kimim sorusunu kendimize sormuyoruz. Fakat hı-hı, mesela ben kimim şöyle bir şey olabilir mi? O da benim tecrübelerimden olsun.
Eyvallah.
Gençlik tecrübelerimden. Mesela bunalım hali. Dünyadan sıkılma hali. Böyle ne bileyim çevreye dair kendini ifade edememe hali.
Hı-hı.
Yalnızlaşma, içine kapanma, hı-hı, sorunlarını, dertlerini paylaşamama belki de.
Hı-hı.
Bu acaba bir arayışın ya da bir arayışa çıkan açılan kapının girişi mi? Yani bu tip ruh halleri. Yoksa bunlar hani yine moderne suç atarak söylüyorum. Hı-hı. Modern zaman hastalığı gibi şeyler mi yani?
Sizce? Çok girift iç içe. Hepsinin etkisi ve payı var diye düşünüyorum. Yani şu kaldığım yerden o zaman devam edeyim. Senin soruna da cevaplayarak aynen, bütünleştirelim. Ben kimim sorusunu kendinize sormadan ama bu ihtiyacı içinizde yaşayarak, yani farkında olmadan yaşayarak kendinizi tanımlamaya çalışıyorsunuz. Arkadaş çevreleriniz vesaire. Hani kendi yaşadığım örnekten bunu söyleyeyim. İşte bakıyorum arkadaşlarım var. İşte mesela popüler olmaya çalışıyorsunuz. Beğenilme ihtiyacı, insanda var olan bir ihtiyaç bu. Beni beğensinler, beni takdir etsinler ihtiyacı. Arkadaşlarınız arasında iyi muhabbeti olan kişi falan vardır ya böyle.
Evet.
Sevilen kişidir o, popüler kişidir. Öyle olmaya çalışıyorsunuz. Neden? Beğenilme ihtiyacınızdan kaynaklanıyor bu. İyi olabildiğiniz zaman mesela kendimden yine örnek vereceğim. Biraz böyle dalgalı bir insanımdır. Sen de bazen bunu bana söylüyorsun. Ya Ahmet abi bazen çok durgunlaşıyorsun niye falan. Yapı böyle işte, yani bazen pik yapıyor yukarı doğru, bazen aşağı doğru iniyor. Böyle dalgalı, dalgalandım da duruldum şeklinde devam ediyor.
Ama durulamadınız siz Ahmet abi henüz.
İnşallah.
Dalgalanmalar devam ediyor.
Devam ediyor. Şuraya getireceğim. Muhabbetiniz iyiyken, neşeniz yerindeyken, enerjiniz yerindeyken insanlar tamam sizi dinliyorlar, işte seviyorlar muhabbetinizi, o falan harikasınız, muhteşemsiniz. Durulduğunuz anda, sustuğunuz anda dağılıyor. O zaman burada gerçekten ne kadar gerçek bir sevgi var? Yani şunu düşünmeye başladım o dönemlerde. Bu dediğim yani nedir? Böyle 16-17 yaşlarım falan olabilir bahsettiğim şeyler. İlişkilerimi sorgulamaya başladım. Dedim ki insanlar beni ben olduğum için mi seviyor? Yoksa şey mi hani... İşte muhabbetim iyi olduğu zaman, insanları güldürebildiğim zaman, eğlendirebildiğim zaman mı beni seviyorlar? Ama gerçek Ahmet o değil ki. Onlar gerçek Ahmet'i sevmiyorlar o zaman. Evet. Bunu sorgulamaya başladım ve o ilişkilerin çok benim için kırıldığı bir dönem oldu o ara. Yani arkadaşlık ilişkilerimin sorguladığım ve kırılmaya uğradığı bir dönem oldu ve yalnızlaştığım bir dönem oldu. Hani kendi içime kapandığım bir dönem oldu. Hani gençlerin işte fırtınalarından vesaire bahsettin ya. Bir an böyle... Hepsi sahte geldi. Yani en yakın arkadaşımın benimle kurduğu arkadaşlık ilişkisi sahte geldi. Ve bir anda kestim hepsini. Kapandım kendi içime. Uzun bir süre kimseyle doğru düzgün görüşmedim. O arada belki işte biraz kitap falan okumaya başladım. O arada işte sorgulamalar başlıyor. Yani kimim ben? Neden buradayım? Bu hayatın manası ne? Anlamı ne? Çünkü anlamsız geldiği an, hani diyorsun ya kendini niye tanımalı insan? Anlamlandırmak için. Anlamsız geldiği an bir anda her şeyi kaybediyorsunuz yani. Hiçbir şeyin anlamı yoksa ne yapıyoruz biz burada? Bizi belki işte anlamlandıran en büyük şey tabii ki imanımız, ahiret inancımız. Ama bu hayatın içerisinde gençler bunu bazen kaybedebiliyorlar yani. Bir anda anlamsızlaşabiliyor her şey. Ya o da olmasa, hani ahiret inancınız da olmasa sizi bambaşka yerlere götürebilir Allah korusun. Birçok genç içinde... Bu söz konusu oluyor, gerçekleşebiliyor yani. Neyse, konuyu çok dağıtmayayım. O sorgulamadan sonra bir şekilde, hani niyetiniz salihse gerçekten, bir şeyler karşınıza çıkmaya başlıyor. Yani arıyorsanız cevap da geliyor. Hani diyorlar ya, aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır.
Evet.
Öyle oluyor yani, nasibinizde varsa o sizi gelip buluyor.
Çok güzel.
Ha bulduk mu? Bulmadık tabii, öyle bir şey yok. Bu sözümüzden öyle bir şey anlaşılmasın da.
Yok zaten onu söylediniz.
Yanlış anlaşılmasın. Hep hiçlik. Arayışımız devam evet. ediyor yani. Arayışımız hep devam ediyor.
Hiçliğe giden yolda.
Eyvallah. Ha şeyi söyleyeceğim.
Buyurun.
Bu modern zamanların getirdiği bir şey midir? İşte şu mudur bu mudur? Bir kere biraz öz eleştiri yapmak lazım. Müsaaden olsa biraz öz eleştiri yapayım. Muhafazakar bir aileden yetişmiş birisi olarak. Şunu söyleyeyim. Kardeşime bir isim vermesem olacak, boşverin kim olduğunu. Bir kardeşim, bir arkadaşım.
Boş harfi.
Bir gün dedim ki.
Boş harfi Mehmet.
Bir gün dedim ki bir kardeşime. Ya dedim bak, ilişkilerinde, yani bu bir satış işi olabilir, iş görüşmesi olabilir, başka bir şey olabilir. Kendini ezik hissetme. Yani iletişime 1-0 mağlup başlıyorsun. Kendini ezik hissetme karşındakine karşı. Bir anda şaşırdı böyle, gözleri açıldı. Dedi ki abi nasıl anladın dedi ya. Nereden anladın bunu dedi. Böyle olduğunu. Kendimden biliyorum dedim. Çünkü ben de bunları yaşadım yani. Bizde hakikaten bir şey var. Bir çizgi çekip ayırmaya çalışacağım ikisini birbirinden. Ama bizde maalesef kültürümüzün getirdiği bir şey. Biraz değersizleştirme. Yani şu an biraz bireyselleşme çağındayız malum. Ha, bu bireysellik iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, iyi yanları neler, kötü yanları neler, apayrı bir tartışma konusu, uzar gider. Oralara çok girmeyelim. Ama biz de insana değerli olduğunu hissettirme noktasında biraz problem yaşıyoruz. Yani bir genç ailesi içerisinde çok rahat bir şekilde kendi düşüncesini ifade edebilmeli ve o düşünce karşılık bulmalı, yani dinlenilmeli. Ve ona değer verildiği o düşünce, saçma sapan bir şey söylüyor olabilir, hiç önemli değil. Ama sen benim için değerlisin, söylediğin şey değerli. Çünkü insan değerli kardeşim, insan boş bir şey değil.
Evet.
Yani potansiyel olarak insanı kamilin içerisinde tohumunu taşıyor insan. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Yani bu potansiyeli taşıyan bir insan değersiz bir varlık değil. Kainatın göz bebeği. Kainatın göz bebeği olabilmesi için insanı kamil makamına ulaşması lazım. Ama bu potansiyel onda var. O zaman her insana potansiyel bir insan, kamil insan gözüyle bakmak, yaklaşmak gerekiyor. Ya da önemli bir insan gözüyle, kendi yavrumuz da olsa. Bir şey mi söylüyor? O söylediği şey değerli, saçma sapan da konuşuyor olsa. Değer vereceğiz ve bu değer verdiğimizi karşı tarafa hissettirmemiz gerekiyor. Söylediğin şey değerli, seni anlıyorum. Bu çok önemli bir şey. Eleştiriyle büyüyen çocuklar, yani sürekli ebeveynlerinin yaptığı her şeyi eleştirdi. Evet, hatalar yapıyor mu gençler? Tamam, çok fazla. Ama bahsettiğim şey şu, sürekli eleştiriyle yetişen bir genç veya sürekli başkaları ne der, işte şu duyarsa ne söyler, bu ne der, sürekli böyle bir baskıyla yetişen genç, evet, bugünün tabiriyle, tam anlamıyla ezik yetişmeye başlıyor. Kendini ezik hissediyor. Aslında ezik değil, hiçbir insan ezik değildir de psikolojik bir şey bu yani. Kendini böyle hissetme durumu. Bundan kurtulmak lazım. Gençler için bu çok önemli. Kendi işte o zaman bana bunu soran kişi için de aynı şeyi söylüyorum. Bundan kurtulmanın yolu yine kendini tanımakla, kendi potansiyelini keşfetmekle ilgili. Kendine güvenmek denilen şey var ya, hani özgüven, kendine evet. Güven. Burada özgüven dediğim şey yine kendini tanımakla ilişkili. Güvenmem gereken şey şu değil. Salih işte şu sakalları şöyle, gözleri böyle, saçları böyle, boyu şudur. İşte şunu sever bu. Bu sen değilsin ki ya. Bu sanal bir şey kardeşim. Güvenmen gereken kendin, yine işte orada Yunus Emre'nin ifade ettiği, bir ben vardır bende, benden içe ruhu dediği, Allah-u Teala'nın ruhumdan üfürdüğüm zaman dedi, şah damarından daha yakınız dedi. İşte bu potansiyel sende var. Bu çok büyük bir güç. Çok büyük bir güç. Buna güven. Hakiki özgüven bu. Çünkü öz varlığın da zaten orayla ilişkili. Hakiki varlığın orayla ilişkili. Güvenmen gereken şey bu. Allah var, gam yok. Buna güvenmen gerekiyor. Diğer türlü kendine güven egoyu şişiren bir şey olabilir. Yani işte orada ego devreye girdiği zaman, hani ben kralım, yaparım, asarım, keserim, her şeye gücüm yeter. Yok, o seni bitirir işte. Öyle bir şey değil. Acziyetin farkında olman gerekiyor. Sanal varlığının aciz içerisinde olduğunu, çünkü gölge, hakikati yok ki. Ne gücü olabilir? Hiçbir gücü olamaz. Onun yokluğunun ve acziyetinin farkında ol. Hakiki varlığının değerinin ve gücünün farkında ol. Özgüven bence bu. Bu özgüveni kazanmamız gerekiyor. Yani gençlerimiz bu yetişme tarzından kaynaklanan problemleri böyle aşabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu bizi zorluyor. Yani hayatta zorluyor. Sürekli böyle bir ezik konumdayız. Sürekli böyle bir işte abi falan işte. Kendimizi küçümsüyoruz yani.
Peki bu muhafazakarlık örneğinden yola çıkarak bunu söylediniz. Yani muhafazakar bir ailenin çocuğuyum benzetmesi yaptınız. Yani muhafazakarlaşma, tabii hı-hı, konu farklı bir yere gidiyor belki ama şu an yani tırnak içerisinde söyleyelim. Hani evet. Müslüman bir ailenin çocuğu olma. Yani daha bir İslam yaşamaya gayret eden. Sonuçta belli sınırlar içerisinde büyüyor değil mi? Yani her lafı konuşamazsın. Hani büyüklerine karşı saygılı olman gibi şeyler. Aslında ailenin çocuğa iyi davranış metodu olarak söylediği şeyler çocukta farklı sirayete neden olabiliyor. Veya ailelerin metotlarının çocuğa aktarımındaki usullerinin farklılığı sonucu. Evet. Belki kızarak oğlum bak büyüğüne karşı bunu söyleyemezsin. O senin büyüğün. Çabuk özür dile ya da ağzına vururum bir tane gibi. Bunları duyuyoruz yani. Otobüse binsek şu an.
Doğru.
Çocukla anneler babalar çocuklarını azarlıyorlar.
Doğru.
Bundan yola çıkarak mı söylüyorsunuz?
Yani bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum aslında. Bu fotoğrafta da bu kareler var. Bahsettiğin kareler var. Şu var tabii ki hani edepsiz bir nesil mi yetiştirelim kardeşim? Hayır bu değil. Edep bizim için çok önemli bir kavram bu. Yine Anadolu irfanı dedik ya yani hep edep ön plana çıkar değil mi?
Hatta
Anadolu
biz şey diyoruz gençken yapılacak tek şey edepli,
edepli ol. Aynen gencin söylediği en önemli şeylerden kapakta evet, yapılmıştı kapak genç dergide. Evet edep bizim için çok önemli. Fakat şu ayrımı çok iyi anlayalım. Edepli olacağım ben çocuğum ama neden edepli olacağım? Mesela babamdan korktuğum için mi edepli olmalıyım? O zaman babam olmadığı zaman her türlü edepsizliği yapabilirim demek bu. Babam korkusuyla edepli oluyorsam eğer. Yoksa edebin ne olduğunun farkındalığına ulaşıp mı edepli olmalıyım? Eğer bu farkındalığa ulaşırsam ben her alanda yalnız da olsam edepli olmayı başarırım. Diğer türlü toplum içerisindeyken, işte cemaatteyken, sohbetteyken, abilerin yanındayken, oradayken, buradayken edepliyim. Yalnızken edepsizleşebilirim.
Eyvallah, süper.
Yani evet, bu baskıyla olacak bir şey değil. Evet. Bu sevgiyle olacak bir şey. Biz sevgi kültürünü yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Eskiler yani bizim medeniyetimize bakalım kardeşim nasıl bir sevgi anlayışı varmış. Yani böyle şey değil yani kabalıkla softalıkla olacak şeyler değil bunlar. Yavrucağızım diyor mesela değil mi? Yani
kuzum diyor.
Kuzum diyor mesela. Öyle güzel latif ifadeler var ki değer veriyor. İnsana değer vermek bizim medeniyetimizde var. Bunlar bizim irfanımızda var. Bunları tekrar bulmamız gerekiyor. Bu şey değil yani işte egoyu büyütelim, şişirelim. Hayır bu değil. Doğru tanımlamaları yapmak çok önemli. Ha, baktığınız zaman yani sadece muhafazakar kesimde mi problemler var? Hayır her yerde problemler var. İşte diğer taraftan da bakıyorsunuz aşırı ego gelişmesi oluyor. Yani özgüven sürekli her dediği yapılmış ya da her dediği yüceltilmiş, bravo denmiş vesaire. Bu sefer de hep şey var yani şişmiş bir ego var karşınızda. O da değil. Oraya da gitmemek lazım. Dengeyi çok iyi kurabilmek gerekiyor.
Bu az önce yaptığınız benzetme, verdiğiniz örnek daha doğrusu süper ifadesini kullandım. Çünkü gerçekten olayın benim kafamdaki de yansıması öyle bir şeydi yani. Çok doğru buldum onu. Çünkü biz bazen şunu yapabiliyoruz. Büyüklerimize karşı, sevdiklerimize karşı, hocalarımıza karşı her türlü nezaketi, edebi gösteriyoruz. Fakat kendi özelimizde gerçekten arkadaş çevremizde, yakın çevremize karşı bazen öyledir mesela. Çocuklar misafirliğe gittiğiniz zaman hiç usludurlar, hiçbir şey yapmazlar. Evin ama kendi evinize geldiğiniz zaman evin altını üstüne getirirler yani. Hı hı. Böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Veya yine aynı şekilde edep dediğimiz zaman, adap dediğimiz zaman böyle sanki çok farklı kelimeler gibi anlaşılıyor. Biz bir konferansa gitmiştik bir liseye. Orada edepten, adaptan bahsetmiştik. İşte hanım kardeşlerimiz demiştik mesela. Orada bazı kardeşlerimiz böyle gülmüşlerdi. Edep mi? Edep ne demek ya falan diye böyle. İçimden şunu demiştim yani ya seviye çok düşük buralarda, bu nesilde ya da bu okulda ya da biz gerçekten çok farklı bir şeyden bahsettik ve mesela ben orada demoralize olmuştum otomatikman çünkü evet, benim zaten konuşma yapacağım alan edep ama karşı taraf edep kelimesine gülüyor.
Evet.
Çünkü edep kelimesi ona belki de büyükleri tarafından ya dayatarak söylendi.
Aynen.
Ya da çok açıklanmadan yani içinin ne olduğu, edebin ne anlama geldiği örnek halle örnek edilmeden kendi yaşantılarıyla
çok güzel
söylendi. Sadece kelime olarak söylendi.
Aynen. Ve içten içe de o kavrama karşı bir tepki gelişti aslında. Yani ailesinin yanında çok affedersiniz biraz açık amiyane bir şekilde konuşacağım. Ailesinin yanında edepsizlik yapamadığı için dışarıda edepsizlik yapmaya başladı tepki olarak.
Tabii burada güzelleme, burada bakın evde hani bütün kapıları açın, çocuk rahat olsun gibi bir şeyden bahsetmiyoruz.
Bahsetmiyoruz. O farkındalık nasıl oluşacak?
Ki,
yani
ben buradan şunu da anlıyorum Ahmet abi, affedersiniz. İki tane çocuğunuz var.
Allah bağışlasın.
Allah bağışlasın. Oradan edindiğinizde bir tecrübe var sonuçta yani.
Tabii konuşmak gibi değil orası. Daha zor bir alan yani. Yaşamak her zaman. Evet. Hani burada konuşalım sabaha kadar atıp tutarız.
Ama eve gidince.
Çocuklar.
Kalklan.
Evet. Enseye bir tokat.
Yani çocuk sahibi olmak çok büyük bir sorumluluk. Bu bahsettiklerinizden şu an böyle yeni evli arkadaşlarımız ya da bizim gibi evlenecek arkadaşlar bunları düşünüp ya ne yapacağız diye düşünebilirler. Hı hı. Fakat Allah yardım eder. Buna
eyvallah.
İnanıyoruz.
Eyvallah.
Bu sözler, bu anlatılan şeyler gerçekten hakikatin belki de arayışının getirdiği şeyler. Yani hakikat hı hı. budur. Olay mesele budur demiyor kimse.
Aynen öyle.
Fakat ortada görünen bir şey var. Bir mesele var. Bir resim var. Bu resim nasıl yapılıyor? Bu resim nasıl duvarda daha güzel durur? Ben şu an sizin söylediklerinizden bunu anlamaya gayret ediyorum ve gerçekten kalbim birçok konuda tatmin oldu. Ahmet abi.
Kalbinin güzelliği.
Estağfurullah. Peki eyvallah. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Muhabbet dediğim
ne kadar gibi. Hızlı geçti değil mi?
Tabii ben muhabbet anlamadım. Olunca geçiyor zaten zaman. Biz de muhabbete talibiz zaten en başta. İnşallah sürüşeyle ihsan etmemişizdir. İnşallah gerçekten o çerçeveyi koruyabilmişizdir diye ümit ediyorum. Ama 2,5 senedir genç zamanını yapıyoruz elhamdülillah. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. Tabii ufak tefek şeyler oldu.
Eyvallah.
Şimdi Ahmet abi o zaman böyle sonuna geldik programın. Şöyle bir şey soralım. Hani en başta dedik ya insan anlam arayışı. Bunun bir sonu var mı peki? Yani hiçlik dediniz ama biz bunu nasıl anlayacağız? Yani benim bazı anlamadığım şeyler var mesela kendi adıma. Hiçlik diyoruz. Gerçekten kendini tatmin etmek, kendini manevi olarak beslemek gibi şeyler ama bunların hani bak Salih işte kahve şöyle yere dökülürse buradan şöyle bir anlam çıkar. Yani somut olarak bir şeyleri var mı size göre? Bu tip tecellileri nasıl somutlaştırabiliriz kendimizde? Ya bunu nasıl yaşayarak mı olur bu? Hani namazlarımıza dikkat ederek bu tabii ki en önemlisi. Veya bak Salih rüya görmen lazım. Salih hissetmen lazım. Kalbinde bir atışların değişmesi lazım gibi şeyler mi olması lazım?
Sizce? Uçman kaçman lazım Salih.
Böyle şeyler bekleyelim mi?
Yani şöyle söyleyelim o zaman. Bunu tarif edebilmek için yaşamış olmak lazım da o yüzden tarif etmek zor ama yine hani az önce zikrettiğimiz gibi Anadolu irfanının yıldızları dedik ya o büyük insanlara belki sığınabiliriz bu noktada hep hiçliklerini ifade ediyorlar yani işin son noktasının olup olmadığı konusunda yani şunu bir kere söyledik baştan tanımını da koyduk kendi inancımı yine söylüyorum dünya bir ağaçsa meyvesi insanı kamil kamil insan. Olgun insan. O kıvam bir kere asgari olmamız gereken bir şey ama yani hayatın amacını gerçekleştirmek anlamında söylüyorum. Muradı oluşturmak. Orada bitiyor mu? Bence bitmiyordur herhalde. Yani yaşamadık Allah yaşamayı nasip etsin ama bitmiyordur herhalde. Biteceğini zannetmiyorum. Devam, sürekli devam. Hiç kesinme yok, kesinti yok. Bu şey değil yani bir böyle batı eğitim sisteminin bize getirdiği bir şey var. Her şeyi böyle kategorize edip anlamlandırma işte az önce dedin ya kahve döküldü şöyle oldu böyle oldu falan.
Bunlarla çok takılmaya gerek yok biliyorsun.
Hep böyle bir şey koyma, metodoloji koyma ortaya vesaire. Yok ama şunu söylemek lazım. Aşk, irfan. Bu damarı unutmayalım. Yani yine söylüyorum Anadolu irfanı, kendi damarımız, bu damarımızı unutmayalım ve bunun içerisinde aşk var.
Eyvallah.
Yani o hani yaşayarak elde edil yani yaşayarak mutlaka gidecek. Zaten sürecin içerisinde siz kavrula kavrula hani hamdım
piştim.
Yandım, piştim. Hı hı. Yani işte büyükler tarif
ben
etmişler.
Ben yalnız hamdımdan piştime geçtim.
Nasıl oldu?
Bilmiyorum. Piştim dedim ya şimdi. Hamdım dediniz, piştim dedim. Yandım olmadı arada.
Yanmadan pişilmiyor yani yanmak lazım.
Eyvallah.
Yanmak lazım. Yani gençlere söylenebilecek, kendime yine söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Sana da söyleyebileceğim. Yan Salih'cim. Nasıl yanarsan yan. Yan.
Eyvallah.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz Ahmet abi.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok
ağzınıza,
güzel oldu.
Yüreğinize sağlık. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır.
Eyvallah kardeşim. Çok bunun, güzel oldu. Hamdolsun.
Bunun bir muhabbet havasına geçmesinden yanaydım ve öyle de olduğuna inanıyorum.
Öyle oldu gerçekten. Yani şu bir yerde de oturup çay içseydik bu kıvamda konuşabilirdik yani seninle. Eyvallah. Aynı kıvamda konuştuk inşallah.
Eyvallah çok teşekkür ederiz. Sizin samimiyetinizden. en başta.
Estağfurullah kardeşim.
Bunu bir giriş olarak düşünelim. Sizi fırsat buldukça, vaktiniz oldukça ağırlamak isteriz. Belki sorular da olur. Dinleyicilerimizden, misafirlerimizden gelen sorular oluyor. Bunları da size yöneltiriz hem. Yani böyle gerçekten benim şöyle bir düşüncem var. Ben böyle düşünüyorum. Ben de olaya böyle bakıyorum. Hani soru gibi değil de belki de. Benim fikrim böyle. Bunu biraz konuşalım beraber. İstişare edelim, muhabbet edelim gibi. Çok zevkli olacağına inanıyorum. Çünkü böyle şeyler yapmamız lazım birazcık. Kaçmamız lazım böyle şeyleri konuşmaya ki. Gerçekten hani kalbimizin o derinliklerindeki ne bileyim hani biraz daha belki rahatlatacak şeyleri görmemiz lazım. Sabah kalkıp okula gitmek, sürekli işe gitmek, akşamları belki de gerçekten o monotonlaşma insana zarar veriyor. Muhabbet, evet. Sohbet her zaman en güzeli. Gerçek zenginlik dostluktur, muhabbettir. Ahmet abi çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben çok teşekkür ediyorum Salih'cim. İnşallah varlık amacını konuştuk, hayat amacını konuştuk. O amaç doğrultusunda varlığımızı onurlandırmayı, gerçekleştirmeyi ve o insanı kamil kıvamına ulaşmayı Rabbim nasip eylesin cümlemize.
Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Ahmet Berberoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisiyle insan anlamı, insanın anlam sürecinden girdik meseleye. Oradan konuşmaya başladık. Ve tabii geniş bir konu olduğu için, çok farklı yerlere gidebileceği için süremiz burayla kısıtlı kaldı. İnşallah yine Ahmet abi davet etmek istiyoruz radyomuza, genç zamanına. Biz çok keyifli, çok muhabbet dolu olduğuna inanıyoruz programımızın. İnşallah sizlerde de aynı tecelliye sahiptir. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.